Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti dine dayalı bir devletti. İslam hukukuna göre yönetilirdi. Kanunlar bu esasa göre tanzim edilmişti. Padişah, peygamberin halifesiydi. Diğer mukaddes kitaplara bağlı olan, semavi kitaplara bağlı olan dinler de Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklarda doğup gelişmişti. Osmanlı Türkleri bütün Müslümanlar gibi bu dinlerin peygamberlerine karşı da saygılıydı. Basra'dan ta Budin'e kadar imparatorluk yayılan bir imparatorluk. Burada yaşayan Museviler, Hristiyanlar ve İslam dinine ve bu dinlerin çeşitli mezheplerine bağlı cemaatler asırlar boyunca inançlarını ve ibadet hürriyetlerini korumuşlardır. Malum İslam'da bir kimsenin zorla dininden çıkarılmasına ve Müslüman yapılmasına müsaade edilmemektedir. Dini ne olursa olsun vergisini ödeyen herkes Osmanlı vatandaşıdır. Osmanlılar fethettikleri Doğu Avrupa ülkelerinde bu toprakların eski sahiplerine göre çok insaflı bir vergi düzeni getirmişlerdi. Böylece Osmanlı Avrupası yani Rumeli inanç hürriyeti ve az vergi ödeme vasıflarıyla birçok Batı ülkesinden daha mutlu, daha mesut bir ülke sayılmıştır. Osmanlıların inançlardaki bir toleransına karşı dünya işlerinde Müslümanlarla öteki dinlerdeki kimseler arasında bir farklılık vardı sevgili dinleyiciler. Musevi ve Hristiyanlar Müslümanlardan farklı giysiler giyer toplumda birbirinden ayırt edilmek maksadıyla. Müslüman olmayanlar Tanzimat devrine kadar devlet memuriyetinde ve askerlikte istihdam edilmezdi. Tabii bu adet gayrimüslimler için bir mutluluk, bir üstünlük kaynağı olmuştu. Çünkü onlar ticaret ve sanayi sahasına atılmışlar. Bir mutlu azınlık, şimdiki tabirle bir mutlu azınlık haline gelmişlerdi. Bundan başka doktorluk yaparlardı, sarraflık, mimarlık, müzik, kuyumculuk, kürkçülük gibi meslekler ve sanatlar genellikle gayrimüslimlerin elindeydi. Ve bu gayrimüslimler saraya ve devlet adamlarına yakın idiler. Sarayın ve devlet adamlarının kapıları bunlara açıktı. Bu tür meslek ve sanat sahiplerine birkaç örnek. Mesela 2. Selim'in sarrafı Yasef Nasi. Yine 2. Mahmud'un gözde maliyecisi Kazes Artin. Bunlar ve mesela geçen yüzyılda yaptıkları mimari eserlerle İstanbul'u süsleyen Ermeni Balyan ailesi bu saydığımız sanat ve ticaret sahiplerinden birkaçıydı. Tabii klasik dönemde yani Tanzimat'tan önce her ne kadar gayrimüslimler devlet işlerine alınmıyorsa da Osmanlı personel politikası hakkında birkaç bilgi verip bunu daha iyi anlatmamız lazım. Nasıldı Osmanlı personel politikası? Osmanlı Devleti'ndeki memurlar özellikle devlet adamları, yüksek rütbeli devlet adamları iki kaynaktan gelirdi sevgili dinleyiciler. Bunlar yerli ve yabancı kaynaklar. Yerli kaynaklar işte Çandarlı ailesi gibi meşhur ailelerdi. Bu beylerden, Anadolu'nun yerli halkından yükselen kimselerdi. Bir de yabancı kaynak vardı. Bu da ikiye ayrılırdı sevgili dinleyiciler. pençikler ve devşirmeler. Pençik ne demek? Pençik, malum Osmanlı Devleti bir devlette harp yaptığı zaman, harbi kazanırsa ganimet olarak ele geçen malların 1/5'i devlet hazinesine giriyor. Bu ganimetin içinde tabii esirler de var, o memleketin arazisi de var, taşınmaz ve taşınır malları da var. Peki bu alınan esirlerin 1/5 devlete alınıp ne yapılıyor? Geri kalan 4/5 ne oluyor? 4/5 savaşa bilfiil katılan gazilere dağıtılıyor. Devlet hissesine alınan 1/5 işte zeka testine tabi tutuluyor. Efendim istidatlarına, fiziki hususiyetlerine göre saray akademisi denilen Enderun'a alınıyor. Ve burada yetiştikten sonra devlet adamı oluyor. Askerliğe istidadı varsa asker oluyor. Sanata istidadı varsa sanat sahibi oluyor. Niye pençik demişler? Tavladan anlayanlar bilir. Penç Farsça 5 demek. Pençik 1/5. Bu 1/5 olduğu için. Bu İslam hukukuna göre devletin hakkıdır ganimetten. Zaman gelmiş ki sevgili dinleyiciler, pençik buna elverişli olmamış. Olmayınca Osmanlı hükümeti şöyle bir formül geliştirmiş. Gerek Anadolu'da gerek Rumeli'de halk arasında dolaşıp halkın zeki, istidatlı, fizik bakımdan, ruhi bakımdan elverişli çocuklar, 7 ile 12 yaşındaki arasındaki çocuklar ailelerinin rızasıyla devlet hizmetine alınmış. Bunlar yine daha önce söylediğimiz gibi Enderun Mektebi'ne verilmiş. Burada kendilerine zeka testine tabi tutulmuşlar. Ondan sonra bu mektepte yetişerek devlet adamı olmuşlar. Sokullu Mehmet Paşalar, Köprülü Mehmet Paşalar, bunlar hepsi işte bu devşirme yoluyla başa gelen kimseler. Evet, asılları belki Türk değildi ama çok çeşitli milletlerden vardı ama hepsi Türk Osmanlı ve Türk İslam geleneğini özümsemiş, bu kültürde yetişmiş, vatana, millete hizmet etme şuuruyla dolu kimselerdi. Ve hakikaten ömürleri boyunca yaptıkları hayırları ciltler dolusu kitaplar anlatmakta aciz kalıyor. İşlerinde belki kötü niyetli veya kötü ameller yapmış kimseler de olabilir ama istisnalar kaideyi bozmaz demişler. Evet, Osmanlı Devleti gayrimüslimlerden bu yolda hizmet etmiş. Yani onlar Müslüman olduktan sonra soyları, ırkları ne olursa olsun eğer istidatları varsa Müslüman olmuşlar ve devlet hizmetine alınmışlar. Ama Müslüman olduktan sonra alınmışlar ve böylece her milletin müsbet hususiyetlerinden istifade etmiş Osmanlı Devleti. Bu enteresandır. Müsamahanın yanında Osmanlı Devleti'ndeki fırsat eşitliğini anlatması bakımından da çok önemli. Düşünün, Anadolu'nun ve Rumeli'nin ücra köşesindeki bir köylü delikanlısı, hem de Türk ve Müslüman olmayan bir köylü delikanlısı, zeki, gayretli, cesur, müsbet vasıfları haiz bir kimse ise önü neden açılmasın? İşte Osmanlılar bu formülü bulmuşlar, devşirme sistemiyle bunlardan istifade etmişler, devlet hizmetine almışlar. Meşhur bir hikaye var. Hersek'in Nadin kasabası, Dalmatça sahillerinde Nadin kasabasında Joseph isminde bir çocuk, bir Sırp çocuğu belki, Hırvat çocuğu yaşıyor. Anne baba ölmüş, bir hancının yanında hizmetkarlık, yamaklık yapıyor. Bir gün, yağmurlu ve çamurlu bir gün, ayakları çıplak, yetim tabii, öksüz. Orada hancının karısı Maria, bunun ayaklarına eski bir ayakkabı veriyor. Büyük, kocasından kalma bir ayakkabı veriyor. Onu giyerek geçsin de hiç değilse ayakları ıslanmasın, çamura batmasın diye. Joseph yine bir gün böyle ayağında bu partal kunduralarla gezerken Bosna valisi Yusuf Paşa Nadin'den geçermiş. Çocuğu görüyor. Bakıyor ki eşi benzeri bulunmaz güzellikte bir çocuk. Hareketleri son derece asaletli. Çağırıyor kendisiyle bir iki kelime konuşuyor. Çocuğun çakmak çakmak zeka fışkıran gözleri var. Edebi terbiyesi de yerinde. Çocuğu istiyor o hancıdan. Hancı al götür diyor. Zaten diyor bu kimsesiz bir çocuk başa dert diyor. Yarın büyüyünce ne olacak diyor. Al götür diyor. Çocuk da buna rıza gösteriyor. Yusuf Paşa, Bosna valisi çocuğu alıyor. Götürüyor. Bir müddet kendi sarayında kalıyor. Arkasından İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'da bu çocuk yetişiyor. Enderun Mektebi'ne alınıyor. Büyüyor ve meşhur Yusuf Paşa oluyor. Yusuf ismini veriyorlar. İki sebepten, ismi Joseph, malum Yusuf'un karşılığıdır. Hem de yüzü o kadar güzel ki, güzellikte meşhur olan kim var tarihte? Hazreti Yusuf peygamber. İşte Yusuf peygamberin adına, hatırasına Yusuf diyorlar. Çocuk büyüyor, Yusuf Paşa oluyor. Bu Yusuf Paşa Girit Fatihidir. Girit'i fetheden bir paşadır. Tarih hakikaten güzelliğiyle meşhurdur ve Sultan İbrahim'in de damadıdır. Yani saraya da damat olmuş. Bakın, Nadim'den çıkmış bir çocuk yükselmiş, saraya damat ve sadrazam olmuş. İşte bu Yusuf Paşa, Yusuf Paşa olduktan sonra bu eski Partal kunduraları saklamış. Nereden geldim bileyim, aslımı unutmayayım diye saklamış. Tabii iyi bir İslam Türk terbiyesi almış. Bu Partal kunduraların içine altınları doldurmuş ve üzerine bir mektup yazmış. 10 yaşındayken çıplak ayaklarına bu ayakkabıları verdiğin küçük çocuk seni unutmadı. Ey Maria Ana diye. Mektubu yazmış, ayakkabıların içine koymuş, bir torbayla bağlamış, mühürlemiş ve Bosna valisine göndermiş. Bosna valisi tabi sadrazamdan gelen bu emaneti yerine ulaştırmış. Nadin kasabasında yaşayan Maria Ana'ya teslim etmişler. Maria Ana yaşlanmış, artık bakıma muhtaç hale gelmiş. Bu ayakkabıları ve altınları görünce tabi çok sevinmiş. Ve Yusuf Paşa da böylece bir kadir şinaslık numunesi göstermiş. İyilik yapmak her zaman demek insana faydası var. İyilik yap, denize at. Alık bilmezse balık bilir. Balık bilmezse Halik bilir demişler. İşte nereden geldik bu mevzuya? Fırsat eşitliği ve müsamaha. Nadinli küçük Joseph büyüyor, Yusuf Paşa oluyor. Osmanlı Devleti'ne hizmet ediyor. Hem de ne hizmet? Hayatı pahasına hizmet ediyor. İşte Osmanlı personel politikası böyleydi sevgili dinleyiciler. Tanzimat'a kadar.
Yeleli dost, yeleli dost, yeleli, yeleli ya ya, yeleli dost.
Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nde klasik devirde gayrimüslim vatandaşların devlet memurluğuna alınmadıklarını söyledik. Ama bunu söylerken imparatorluğun hariciye işlerinde yani dış münasebetlerinde tercüman olarak kullandıkları bir aile var, bir grup var. Divan-ı Humayun baş tercümanlığına kadar yükselen bir grup bunlar. Buradan da Eflak ve Boğdan Voyvodalığına getiriliyor. Eflak ve Boğdan bugünkü Romanya'nın adıdır. Romanya o zaman Osmanlı Devleti'ne bağlı bir devlet idi. İşte bu cemaat asil İstanbul Rumlarıydı. Bunlar bir istisnadır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almakla beraber Türk İslam adetine uygun olarak bu şehirdeki Bizans varlığını yok etmeyi düşünmedi. Yok etmek şöyle dursun, Patrikhanenin varlığına izin verdi ve bu kaynağın çevresinde Bizans ruhuna bağlı bir entelektüel Rum kitlesinin yaşamasına müsaade etti. Böylece Patrikhane çevresinde Venedik, Roma, Viyana gibi Avrupa'nın kültür merkezleriyle münasebet kuran hatta çocuklarını bu şehirde okutan zahirde Osmanlı Devleti'nin sadık bir kulu olan münevver entelektüel Rum aileleri yetişeceklerdi. İşte bunlara Fenerli Rum beyzadeleri denirdi sevgili dinleyiciler. Orta Doğu'ya gelen batılı diplomatlar, bilginler, seyyahlar, tüccarlar bu Rum soylularını yalnız Bizans'ın son varisi olarak değil eski Yunan medeniyetinin de birer mümessili olarak selamlayacaklardı. İşte Osmanlı Devleti öteden beri Batı ile olan münasebetlerinde muhtedi Müslüman olmuş tercümanlar kullanırdı. Ancak 18. asırdan itibaren yabancı dili çok iyi bilen Fenerli beyler bu göreve getirildi. 1829 Yunan ihtilaline kadar dışişleri harici bu teknisyenlerin eline bırakıldı. Yunan ihtilalinden sonra tabi ne olur ne olmaz diyerek bu Fenerli beylere bir şüphe hasıl oldu ve bunlar kısa bir süre için gözden düştüler. Onların yerine Ermeniler göreve alındı ve hariciye daha ziyade Ermenilerin yürüttüğü bir iş oldu Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nde ve bu devletin tarihinde gayrimüslim iken sonradan İslamiyet'i kabul ederek devlet hizmetine giren devletin yüksek kademelerinde görev yapan yabancı menşeli paşalar da var. Bunlardan biri meşhur Kumbaracı Ahmet Paşa'dır sevgili dinleyiciler. Asıl adı Claude Alexander Comte de Bonneval'dir. Bu Kumbaracı Ahmet Paşa İspanya Veraset Savaşları'nda ün yapmış bir Fransız soylusuydu. 1675 yılında doğmuş, 1742'de ölmüş. Fransa kralı buna hakaret etmiş. Bu da tutmuş Avusturya hizmetine girmiş. Fransa ve Avusturya İmparatorluğu'na karşı, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşmış burada. Bir süre sonra ordusunda bulunduğu Prens Öjen'le arası açılmış. Bu Prens Öjen meşhur Osmanlı Devleti'nin Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunu arkadan vurup da Viyana'nın fethini imkansızlaştıran Osmanlı ordusunun yenilmesini sağlayan zattır. Daha sonra Zenta'da da Osmanlı ordusunu yenince malum Osmanlı Devleti'nde gerileme devri başladı. İşte bu Prens Öjen Avusturya kral ailesinden bu Comte de Bonneval ile arası açılınca Comte de Bonneval 1729 yılında Osmanlı Devleti'ne sığındı. Müslüman oldu ve Ahmet adını aldı. O zamanlar Sadrazam Topal Osman Paşa'ydı. Bu Topal Osman Paşa meşhur Namık Kemal'in dedesidir. İşte bu Topal Osman Paşa bu Comte de Bonneval'i yani yeni ismiyle Ahmet Paşa'yı yeni kurulan Kumbaracı Ocağı'nın ıslahına memur etti. Kumbaracı Ocağı malum topçu ocağı gibi bir ocak askeriyede. Kumbaracı Ahmet Paşa askeri mühendishanenin çekirdeğini kurdu. Avrupa'da görmüş. Hatta bazı siyasi rollere girişecek derecede de ehemmiyet kazanmayı başarmış. Bir ara gözden düşmüş Kastamonu'ya ikameti uygun görülmüş ama sonra yine İstanbul'a gelmiş. Son zamanlarında bir memleketime gideyim, Fransa'yı göreyim derken hastalanmış, vefat etmiş. Galata Mevlevi Hanesi'nin kabristanında metfun. Evet, Kumbaracı Ahmet Paşa bu sahada yani gayrimüslim iken Müslüman olarak Osmanlı hizmetini kabul eden paşalara verilecek bir örnek. Ama bu konuda daha pek çok isim saymak mümkün ama bu Kumbaracı Ahmet Paşa bunlardan en önemlisidir. Sevgili dinleyiciler, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı Osmanlı ülkesinde efendim gayrimüslimlerin ve Müslümanların her türlü hak ve hürriyetini teyit ediyordu. Şimdiye kadar mevcut olan İslam hukukunu vermiş olduğu hak ve hürriyetleri teyit ediyordu. İlaveten Museviler ve Hristiyanların da devlet hizmetlerine alınabileceğini, paşa, nazır hatta vezir bile olabileceklerini hükme bağlıyordu. Bu tabi İslam hukukuna aykırı değildi. Ama şimdiye kadar adet olmamıştı. Avrupalıların baskısıyla artık bu mecburen kabul edildi. Paşalık kuruluşundan beri Osmanlı Devleti'nde en yüksek rütbe olan vezirliğe yükselenlere verilen ünvanda sevgili dinleyiciler. Paşa kelimesinden geldiği söylenir. Malum Orhan Gazi'nin bir erkek kardeşi vardı, abisi Alaaddin. Babası vefat edince Osman Gazi, Orhan Gazi tahtı abisi Alaaddin Paşa'ya teklif etti. Alaaddin'in lakabı Başağa idi, Başağa. Anadolu'da evin en büyük oğluna Başağa'dan bozma paşa söylenir, paşa denir. Yani askeri paşa değil, paşam der. Ahmet Paşa der, Mehmet Paşa der mesela. O evin en büyük oğlu olduğuna delalet eder. Veliaht yani. İşte bu Alaaddin'e de paşa deniyordu. Osman Gazi'nin büyük oğlu olduğu için Başağa'dan geliyor, Başağa. Yani ağabeylerin en büyüğü. Başka rivayetler de var ama en kuvvetli rivayet bu. İşte Orhan Gazi abisine bunu teklif etti, tahtı. Abisi zamanın en önde gelen alimlerinden, hukukçularındandı. Dedi ki kardeşim dedi, bizim şu anda dedi fetihlere ihtiyacımız var. Askeri muvaffakiyetlere ihtiyacımız var. Sen dedi padişah olmaya daha layıksın. Ne fedakarlık ya Rabbim, ne feragat. Şimdi yani kim bunu yapar? Alaaddin Paşa kabul etmedi. Orhan Gazi onun yerine padişah oldu. Hakikaten de fetihleri gerçekleştirdi. Rumeli'ye geçmek onun zamanında müyesser oldu. Peki Alaaddin Paşa ne oldu? Abisini Orhan Gazi yanına vezir yaptı. Vezir, baş vezir. O zamana kadar öyle bir şey yoktu tabii. Alaaddin Paşa Orhan Gazi'nin veziri oldu. Herkes paşa demeye alışmıştı. Bundan sonra vezirlere paşa demek adet oldu. Ta bu eski geleneğin bir devamı olarak. İşte Osmanlı Devleti'nde vezirlere paşa deniyordu. Devletin son devirlerinde devleti idare edenler 3 sınıfa ayrılırdı. İlmiye sınıfı, askeriye sınıfı, mülkiye sınıfı. Medreseden yetişen ilim adamları, şeriat alimler ilmiye sınıfında yer alırlardı. Ve bunların rütbesi ne olursa olsun bunlara efendi denirdi. Kaz askerler, müftüler, Şeyhülislam, kadılar hep bu sınıftaydı. Müderrisler. Askerlerin en yüksek rütbesi müşirdi. Bugün mareşal deniyor ona. Askerler livalıktan yani tüm generallikten itibaren müşirliğe kadar paşa unvanını taşırlardı. İşte bugün sivil devlet memurluğuna tekabül eden mülkiye sınıfının son 3 rütbesi ula, bala ve vezirlikti. İşte bugünkü orgeneralliği, eski ferikliğe tekabül eden bala rütbesinden vezirliğe terfi eden kimselere askerler gibi paşa denirdi. Şimdi demek ki bir sivil paşalar var, bir askeri paşalar var. Normal tüm general yani liva, mir liva, birinci ferik, ikinci ferik olan askerlere paşa deniyor zaten. Bunların karşılığı mülkiyede de var. Onlara da vezir deniyor, vezirlere de paşa deniyor. Bunların karşılığı ilmiye sınıfında da var ama onlara paşa denmiyor. Sadır rütbesi denir onlara, kaz askerdir onlar. Ama rütbeleri paşaya denktir protokolde. İşte böylece Osmanlı Devleti'nin son zamanında iki tane paşa oldu sevgili dinci. Asker paşa, sivil paşa. O zamana kadar bunlar az çok birbiriyle karışıktı. Yani eski paşalar hem askerdi hem mülki görevliydi. Tanzimattan sonra bu ayrıldı artık. Askeriye, mülkiye, ilmiye birbirinden ayrıldı. Şimdi netice itibariyle Tanzimat'tan sonra gayrimüslimler de yükselerek paşa ünvanı alma hakkını kazandılar. Bu arada Sultan II. Mahmud'un kurduğu Muzika-i Humayun'un müzik hocası meşhur İtalyan Donizetti Paşa var. İtalya'nın meşhur bestekarlarından. O Donizetti Paşa'dan itibaren 1. Dünya Savaşı'nda meşhur ordu komutanı Liman von Sanders var. Ona kadar Osmanlı Devleti'nde görevlendirilen yabancılara da paşa ünvanı verildi. Donizetti Paşa, efendim Liman von Sanders Paşa, Moltke Paşa, Golç Paşa gibi böyle görevlere de paşa dendi.
düşer mi şanına?
Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Tanzimat'tan sonra bütün devlet görevlilerini, devlet teşkilatını, takvim bilgilerini, efendim devletin mülki bölünmesini, taksimatını belirten bir yayın var. Sannameler. Bu sannameler yıllıklarda hangi yıl, kim, nerede görevli bulmak mümkün. Çok etraflı kaynaklar bunlar. Avrupa'da almanaklar var ya, onun karşılığı. Sal yıl demek malum. Name yazılı, yıllık yani. Salname. Ne mal iledir, ne sal iledir. Beyim, ululuk, kemal iledir demişler. İşte buradaki sal, yaş demek, yıl. Yani malla, yaşla olmaz. Ululuk, kemal, olgunluk ile olur. Bir de başka sal var. Malum şeye binilen, suda üzerine binilen sal. Eski Türkçe'de sal, tabut demektir. Hani ne demişler? Nasipten öte yol gitmez, kabirden öte sal gitmez. Sal tabut demek. Şimdi ek yaptılar sal. Kutsal, işte olumsal, bakımsal. Bir de salhane var. O yanlış işte. Salhane mezbaha için kullanılır malum. Fakat buradaki sal değil. O galat olmuş. Onun aslı selhane idi. Selhane hayvan boğazlanan yer demek. Olmuş salhane. O bizim mevzumuzun dışında. Hoş zaten anlattığımız mevzun da dışındaydı ama neyse lafı açar derler ya. İşte bu yıllıklarda, salnamelerde nice bilgiler var. Merkezde ve taşrada. Ohannes Efendi, Kirkor Efendi, Gavriel Efendi, çeşit çeşit gayrimüslimlerin devlet görevlerinde istihdam edildiğini görüyoruz. Ancak Sultan Mecid zamanına ait salnamelerde gayrimüslim paşalardan pek bahis yok. Anlıyoruz ki ilk gayrimüslim paşalar Sultan Abdülaziz zamanında olduğuna göre Sultan Abdülmecid zamanında o kadar yaygın değildi. Ama Sultan Abdülhamit'in uzun saltanat devrinde yüksek memurlar ve paşalar arasında gayrimüslimin sayısı giderek artmıştır. Evet, Müslümanların çok rağbet ettiği, çok tuttuğu İslamiyet'e çok hizmet etmesiyle tanınan Sultan II. Abdülhamit zamanında gayrimüslimlerin paşalar ve yüksek memurlar arasında sayıca artması dikkati çeken bir hadise. Ancak Sultan Abdülmecit zamanı sannamelerinde dikkati çeken bir hadise, eski adetin bir devamı olarak hariciyede ve sefaretlerde çok sayıda Rum'un bulunmasıdır sevgili dinleyiciler. Osmanlı Devleti şartlarını, adetlerini şartlara göre değiştiren bir devlet değildi. Devlete toprak bakımından, mal bakımından, can bakımından pek pahalıya mal olan İstanbul Patriki ile Fenerli Rum beyleri tarafından desteklenen Yunan ihtilali Rumlara karşı bir alerji meydana getirmedi. Ve onları dış işleri gibi vazifelerde kullanma adeti devam etti. Ancak eski hızı kalmadı. Dedik ya, onların yerini Ermeniler aldı. 1847 yılında Avrupa'daki daimi 5 elçimiz vardı. 5 sefiri kebir. Bunlardan ikisi ve sefaretlerdeki müsteşarlarla katiplerin çoğu Rum asıllıydı sevgili dinleyiciler. İşin tuhafı, Atina'daki Osmanlı sefiri Rum asıllı olan Kostaki Efendi'ydi. İşte bu Kostaki Efendi Osmanlı Devleti'ni Atina'da efendim temsil etmiş. Ancak temsil ettiği devlette Atina'daki soydaşları arasında kendisine çok müsbet ve prensip sahibi bir rota çizmiş. Taraf tutmaktan uzak kalmış. Osmanlı geleneğini devam ettirmiş. İyi de öldürmek, öldürsen bile hakkını vermek lazım demişler ya. Sultan Aziz zamanındaki ilk gayrimüslim vezirler Avrupa'daki büyükelçilerimizden Musurus Paşa'dır. Bir de Osmanlılara bağlı Mısır devletinde görevli Nubar Paşa ile Abraham Paşalardır. Bunlar mülkiye paşalarıydı. Yani askeri paşa değil de sivil paşalardı. Bunların ilk ikisi Rum idi. Malum. Sonraki ikisi ise, özür dilerim, ilki Rum idi. Musurus Paşa Rum idi. Nubar ve Abraham Paşalar adından da anlaşılacağı gibi Ermeniydiler. Malum Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra yeğeni Sultan Şehzade Murat Efendi 5. Murat adıyla tahta çıkarılmıştı. Ancak gördüğü bir takım felaketler neticesiyle tahta çıktıktan sonra sinirleri bozuldu bu padişahın ve tahttan indirildi. İşte bunun doktoru Kapolyon idi. Bu Kapolyon'un bir takım dalavere giriştiği iddia edilir. Güya İngilizlerle anlaşarak tahttan indirildikten sonra bu Sultan 5. Murad'ı tekrar tahta geçirmek ve Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmekle ilgili bir takım komplolar kurduğu rivayet edilir. Bu Sultan 5. Murad'ın bir başka doktoru vardı. O da Rum idi. Mavroyeni. Mavroyeni çok iyi bir doktor idi. Ve Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra eski padişahın doktoru olduğu halde bu Mavroyeni'yi yanına almış. Sultan Abdülhamit'in doktoru olmuş. Onun takdirini, itimadını kazanmış ve vezirlik, paşalık rütbesine kadar yükselmiş. Mavroyeni Paşa olarak anılmış ve Sultan Abdülhamit'in malum 1841 doğumludur. 1918'e kadar 60-77 sene hiç hasta olmadan yaşamıştır. Ve belki de o çok namüsait şartlarda yaşaması Allah bilir tabii de daha da uzun belki yıllar yaşayabilecek bir kimseydi. İşte bunun bu sağlıklı bir hayat yaşamasında ve düzenli bir hayat yaşamasında bu Mavroyeni'nin doktor tavsiyeleri, tıp tavsiyelerinin büyük rolü olduğu söylenir. Tanzimat'tan sonra devlet hizmetine alınan Ermenilerin ekseriye maliye, hazine-i hassa, efendim nafa denirdi o zaman, bayındırlık, efendim ticaret işleri, ziraat işleri ve posta işleriyle ilgili nezaretlerde, yani bakanlıklarda vazifelendirildiğini görüyoruz. Ve zamanla buralarda üst makamlara geçmişlerdir. Ermeniler o zamanlar Osmanlı Devleti'ne en sadık azınlıklardı. Vaka Rumlar imtiyazlıydı. Yani Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar hangi milletten olursa olsun birinci sınıftı. Bunların içinde Türkler daha birinci sınıftı. Müslümanlardan sonra kalan ikinci sınıf olan gayrimüslimlerin içinde de en imtiyazlısı Rumlar idi. Ortodoks Rumlar. Hani derler ya, eşitler arasında daha eşit. Prima inter pares. Rumlardı. Ancak Yunan ihtilalinden sonra dediğim gibi Rumlar gözden düştü. Bu sefer Ermeniler ön plana çıktı. Ermeniler tarih boyunca Osmanlı saltanatına en sadık azınlıklar olarak, hatta Müslüman azınlıklardan bile, Arnavutlardan, efendim Boşnaklardan, hatta Araplardan bile daha sadık bir milletti. Ancak ne çare ki efendim meşrutiyetten, ikinci meşrutiyetten sonra bir takım batı propagandalarına aldandılar, entelijansiyaya aldandılar ve isyan ettiler. İsyan etmeleri onların felaketi oldu. Türkiye'de yaşayan 1 milyon, 1,5 milyon kadar Ermeni 1915 yılında memleketten sürüldü. Tek bir Ermeni kalmadı, İstanbul'dakiler müstesna. İstanbul'a kapağı atan kurtuldu. İstanbul dışındaki Anadolu'daki Ermeniler, zavallı adamların hiçbir şeyden haberleri yok. Onlar memleketten sürüldüler. Şu anda Suriye'de, Amerika'da, Irak'ta, Rusya'da çok namüsait şartlarda ve devamlı işlerinde Türkiye hasreti olmakla yaşamaktadırlar. Biz çünkü yurt dışı seyahatlerimizde bu Ermenileri gördük. Zavallı insanlar, yani bir menfi iş yapacak insanlar değil ama işlerinden çıkan bir takım akl evvellerin yanlış hareketleri sebebiyle bu Ermeniler perişan oldular. Siz de yolunuz düşüyse fark etmişsinizdir. Türkçe'yi gayet güzel konuşan ve İstanbul şivesiyle konuşmaya çalışan. Çünkü Ermeniler azınlıklar içinde Türkçe'yi en iyi konuşan azınlıklardı Ermeniler. Çok düzgün konuşurlardı. Şimdi bazı filmlerde Ermeni taklidi yapıyorlar da ben şaşıyorum. Ermeniler öyle aksanlı konuşmazlardı. Sadece işte biraz yapıyorum, gidiyorum, geliyorum falan böyle konuşurlardı. Ermeni oldu, oradan anlaşılırdı. Şimdi bakıyorum Yahudiler çok zor konuşurdu. Yahudi taklidiyle Ermenileri taklit etmeye çalışıyorlar. Yahudi ağzıyla, yanlış. Ama işte Ermeniler böyle bir tebayı sadıka derlerdi. Nasıl Araplara kavmi necibül Arap diyorlarsa Ermenilere de Osmanlılar tebayı sadıka, sadık teba derlerdi. Neyse işte bu Ermeniler Rumlardan sonra yıldızı parladı. Tanzimat devrinde Bab-ı Ali'nin bir tercüme odası var. Bir de Tahrirat-ı Harici, yani dış yazışmalar kalemi var. Orada çok yetenekler yetişmiştir. Mesela bu kalemlerden Ali Paşa, Fuat Paşa, Arife Paşa yetişmişler. Bu Reşit Paşa'nın himaye ettiği gençlerdi bunlar. Hatta Ali Paşa daha sonra Reşit Paşa'ya muhalif oldu. Ona rakip oldu ve o görevden alınca yerine o sadarete geldi. Bu tarihten sonra artık Türkler hariciye hakim oldular. Ermenilerin de yerine Türkler hakim oldular. Fakat yine de bu Ali Paşa zamanında kendisine rakip meydana gelmesin. Kendi nasıl Reşit Paşa'nın rakibiydi de onu sonra sadrazamlıktan devirdi ya. Kendisine rakip olmasın diye tekrar hariciyede Ermeni gençlerin yetişmesini sağladı. Onları himaye etti. Çünkü onların ona rakip olmayacağı ortada. Ve çok Ermeni gencini himaye etti. Bu dönemde çok Ermeni genci yetişti. Ve daha sonra bunlar Sultan Aziz'den sonra tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit zamanında ve sonra Meşrutiyet devrinde çok önemli mevkilere geldiler ve çok hizmet ettiler.
Sen diyor.
Sevgili dinleyiciler, elimizde 1301 senesinin Sannami Devleti Aliye-i Osmaniyesi var. Yani 1883 yılına ait Osmanlı Devlet yıllığı var. Burada vezir ve müşir rütbeli 111 paşa var. Bunlardan 11'inin gayrimüslim olduğunu tespit ettik. Bu paşalar son terfi tarihleri sırasına göre sizlere verelim. Mesela Musurus Paşa var. Bu zat Londra elçiliği ve Ayan üyesi, yani senato. Nubar Paşa var, Mısırlı devlet adamlarından. Abraham Paşa var, Mısır Hidivliği'nin İstanbul temsilcisi. Eskiden valiler İstanbul'da bir temsilci bulundururlardı. Bunlara kapı ketüdası denirdi. Ne iş yapar bu kapı ketüdası? Vali ile babali arasındaki ilişkileri tanzim eder, yazışmaları tanzim eder. Güvenilir bir kimsedir. İşte Abraham Paşa Mısır Hidivliği'nin, Mısır vilayetinin İstanbul temsilcisiydi. Bu da Ayan Meclisi'nde üyelik yapmış. Aleko Paşa var yıllıkta. Şarki Rumeli valisi, malum 93 harbinden sonra Osmanlı Devleti yenilince Bulgaristan'da bir kısım, Bulgaristan'ın bir kısmı müstakil oldu. Daha doğrusu muhtariyet ilan edildi. Diğer bir kısmı Şarki Rumeli vilayeti ismiyle kendine mahsus bir idareye sahip oldu. Şarki Rumeli vilayeti, işte Filibe ve havalisi bir müddet böyle devam etti. Daha sonra 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Bulgaristan burayı ilhak etti ve son Osmanlı toprağı da böylece Bulgaristan'ın eline geçti. İşte buranın valisi Aleko Paşa da bu paşalardan. Eski nazırlardan Sava Paşa var. Nafıa Komisyonu üyesi. Bu da çok meşhur bir hukukçu. Hem de İslam hukukçusu. Yani şimdi ileride ondan bahsederiz. Yani gayrimüslim olmasına bakmayın, İslam hukukunu en az Müslümanlar kadar, hatta onlardan daha çok bildiğine biz elindeki kitaplardan anlıyoruz. O kitaplar şahit. Yıllıkta başka kim var? Kostaki Paşa var. Kostaki Paşa Sisam Beyi. Sisam Adası da yine Şarkı Rumeli gibi, Kıbrıs gibi, Lübnan gibi, Kıbrıs demeyeyim de Lübnan gibi efendim kendine mahsus bir idareye sahipti. Girit gibi oranın valisi Beyi Kostaki Paşa da bu paşalardan. Yine eski nazırlardan Aleksandr Kara Todori Paşa var. Yıllıkta Girit valisi Fotyadi Paşa var. Efendim Fahri Müşir var, bir tane Fransız Dres Paşa. Mavrayeni Paşa var, yukarıda bahsettik, padişah doktoru, hem de Ayan Meclisi azası. Vasa Paşa var, Lübnan mutasarrıfı. Bunlar hep gayrimüslim. Zaten Lübnan'da çıkan isyandan sonra Fransızlar ve Avrupalılar oraya müdahale ettiler. Lübnan'ın, eskiden Lübnan'da yerli olan beyler vardı. Maruni aileler, Katolik beyler, Manoğulları, Şahapoğulları. Onlar vasıtasıyla Lübnan idare edilirdi. Zaten eskiden beri gayrimüslim beyler tarafından idare edilirdi. Tanzimattan sonra da Lübnan yeni bir statüye kavuşturuldu. İmtiyazlı bir statüye. Bunlara mümtaz vilayetler denirdi. Mümtaz, imtiyazlı demek. Yani diğer vilayetler gibi değil. Sıradan vilayetler gibi değil. Kendine mahsus idaresi var. İşte Lübnan, daha önce söyledik Şarkı Rumeli, Girit, Yemen, Mısır. Bunlar kendine mahsus idaresi olan yerlerdi. Lübnan da böyleydi. İşte oranın mutasarrıfının yani kaymakamının veya işte neyse vali ile kaymakam arası bir rütbeydi mutasarrıf. Şimdi yok mutasarrıflık. Mutasarrıfının gayrimüslim olması icap ediyordu yapılan anlaşmalara göre. İşte bu paşalardan ilk üçü yani Musurus Paşa, Nubar Paşa ve Abraham Paşa Sultan Abdülaziz devrindeydi. Dördüncüsü Aleko Paşa, beşinci Murat, Sultan Murat'ın 3 aylık saltanatı zamanında, 3 ay saltanat sürdü malum. 5. Murat 90 gün, 93 gün. Onun için şiir yazmışlar. 93'te 93 gün padişahı mülk olup göçtü uzletgahına Sultan Murad'ı Namurat. Yani 1293 yılında, yani 1876 yılında miladi, 93 gün padişah olmuş Sultan Murat. Sonra istirahat yerine göçtü Murat alamayan Sultan Murat diye bir şiir yazmışlar. Tarih düşmüşler. İşte bu Aleko Paşa da Sultan Murat zamanında, diğer 7 tanesi Sultan Abdülhamit zamanında bu rütbelere nail olmuşlar. Bu durumda vezirlik payesini elde eden ilk gayrimüslim Rum asıllı Musurus Kostaki Paşa. Bu Musurus Paşa sevgili dinleyiciler 1809 yılında doğmuş, 1891 yılında vefat etmiş. Memuriyetle girmiş devlet hizmetine. Büyük kargaşalara sahne olan Sisam Adası'nda hizmeti var bunun. Bu hizmeti Baba Ali tarafından takdir edilmiş. Hariciye alınmış bu sefer. 1849 yılında Viyana Ortaelçisi olmuş. İşte bu Viyana Ortaelçisiyken ve daha sonra Londra Elçiliğine atandı bu Musurus Paşa. Viyana'da değil de zannediyorum Londra'dayken, o tarihlerde 1848 yılında Polonya'da ve Macaristan'da ayaklanmalar oldu. Polonyalılar Ruslara karşı, Macaristan'dakiler de Avusturya idaresine karşı ayaklandılar vatanseverler. Bağımsızlık, istiklal elde etmek için. Çünkü Polonya Rusya'nın işgalindeydi, Macaristan'da Avusturya'nın. Bu ayaklanmalar, istiklal mücadeleleri kanlı bir şekilde bastırıldı. Ve bu isyanlara katılan vatanseverlerin hepsi nereye sığındılar? Canlarını Osmanlı Devleti'ne attılar. Osmanlı Devleti bunlara kucak açtı. İşte bu 1848'den sonra bu Polonyalı ve Macar mülteciler meselesi doğdu. Rusya ve Viyana, yani Avusturya, bunların geri teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti çok zor durumda olduğu halde, o eski Türk İslam adeti üzere, eski Türk İslam seciyesi üzere bu kendine sığınanları iade etmedi. Ne yaparsanız yapın ben bana sığınanı iade etmem dedi. Reddetti. Bunun üzerine tabii İngiltere ve Fransa da bu hürriyetçileri aslında destekliyorlar. Çünkü o zaman Avusturya ve Rusya baskıcı, İngiltere, Amerika ve Fransa güya hürriyetçi. Bunları destekliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin bu hareketi bir jest olarak değerlendirildi ve İngiltere ve Fransa tarafından müspet bir netice uyandırdı. Öyle ki halk dahi, kamuoyu dahi Osmanlı lehine döndü. İşte bu Musurus Paşa Londra elçisiyken vatanseverler, halk bir gün paşa bir yerden bir yere giderken arabasının atlarını çözmüşler ve arabasının atlarını yerine girerek bu Musurus Paşa'nın arabasını ta elçiliğe kadar bizzat kendileri çekmişlerdir. Ne için? Osmanlı Devleti'nin elçisi diye. Niye? Osmanlı Devleti Macar ve Polonyalı hürriyetçilere, vatanseverlere kucak açtı, onları iade etmedi diye çok müspet bir kanaat hasıl olmuştur. Kamuoyunda müspet bir intiba uyanmıştır Osmanlı Devleti. İşte bu Musurus Paşa o zaman Londra sefiriydi Osmanlı Devleti'nin. Evet, uzun süre sonra ne mi oldu vatanseverler? Bu vatanseverler geri dönmediler sevgili dinleyiciler. Türkiye'de yaşadılar ve hepsi Müslüman olup Osmanlı hizmetine girdiler. Hepsi askeriye de bilhassa ve devlet kademesinde çalıştılar. Müslümanlıkları da iyi oldu. Bunların içinden pek çoğu çeşitli muharebelere katılmış ve Osmanlı ordusu saflarında dövüşerek kahramanca şehit olmuşlardır. Bu da tarihin enteresan bir sahnesi. Ama o başka bir mesele. İşte bu bizim mevzumuz gayrimüslim paşalar ya, bu Musurus Paşa, o zaman paşa değil bey, uzun süre İngiltere'de kaldı. Ve iyi bir intiba uyandırdı orada. Sultan Abdülaziz 1867'de Avrupa gezisine çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Padişahlardan sefer dışında ilk defa seyahate çıkan odur. Londra'yı ziyaret ederken Musurus Paşa'nın hizmetlerini takdir etmiş ve kendisine vezirlik payesi vermiş. Yani paşalık payesi vermiş. Sultan Abdülaziz'in bu ziyareti sırasında Musurus Paşa bir felakete uğramış. Beklenmedik bir felakete uğramış. Artık felaket mi nimet mi orasına siz karar verin. Sultan Abdülaziz'in şerefine verilen bir ziyafette Musurus Paşa'nın hanımı biraz şişmancaymış. Şişman görünmemek için ve o ihtişamlı tuvaleti üzerinde taşıyabilmek için çok sıkı bir korse giymiş. Yemekte de epey yemiş, korse sıkıyor, üstten tepiyor, kadıncağız yemek yemekten çatlamış ve fitreten vefat etmiş davet esnasında. Musurus Paşa soğukkanlılığını kaybetmemiş. Hanımının bir odaya götürüp yatırmışlar ve davette hiçbir şey olmamış gibi davete devam edilmiş. Bu derecede metanetli ve hizmet şuurunda olan bir paşa Musurus Paşa. İşte o zamanlar kaç köş olduğu için şimdi Londra sefiri bir Müslüman olsa hanımını çıkaramayacak, davetlere götüremeyecek. Bu da bir sürü şimdi sıkıntı meydana getirecek. O takdirde gayrimüslim bir paşayı elçi sefir tayin etti mi hanımı da rahatça davetlere gider. Hiçbir problem olmaz. Öyle düşünmüşler ve onları özellikle bu harici hizmetinde istihdam etmişler. Bir problem de olmamış. İşte Musurus Paşa yalnız bu Londra sefiriyken padişahın ziyareti sırasında hanımını kaybetmiş. Böyle bir felakete uğramış. Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra malum 1. Meşrutiyet devri var. Bu Musurus Paşa'yı Sultan Hamid ayan azası yapmış. Yani senato vardı o zaman. İki meclis vardı. Birisi Meclis-i Mebusan, diğeri Meclis-i Ayan. Meclis-i Mebusan'da halkın seçtiği azalar bulunurdu. Meclis-i Ayan'da ise padişahın tayin ettiği böyle ileri gelen saygın, ilim sahibi, efendim görmüş geçirmiş tecrübeli kimseler bulunurdu. Mebusan Meclisi meseleleri görüşür, kanunları görüşür, yapar. Sanato ise bunu denetler, icap ederse kabul eder, yoksa geri çevirir, tekrar görüşülmek üzere. Böyle bir fonksiyonu vardı. İşte Musurus Paşa Ayan azalığına getirilmişti Sultanahmet zamanında. Bir de oğlu var onun. Yine tabii o da Musurus adı. Bu da Sultan 2. Abdülhamit zamanında yine vezir rütbesiyle yani paşa rütbesiyle Londra sefirliğinde bulunmuştur.
Beni de alın, ne
gelelim Nubar ve Abraham Paşalara. Bu Nubar ve Abraham Paşa sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ne bağlı Mısır Hidivliği'nin görevlisiydi. Ve bu şekilde, bu surette vezirlik rütbesine yükselmişlerdi. Bunlar daha önce de size söylediğim gibi Mısır valisinin, ki Mısır valisine Hidiv denirdi. Diğer valilerden farklı olarak Mısır valisine Hidiv adı verilirdi. İşte bu Hidiv'in kapı ketüdalarıydı bu Nubar ve arkasından Abraham Paşa. Mısırlı, Mısır Ermenilerinden, o Babali nezdinde Mısır valisinin temsilcisi bunlar. Görmüş, geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş adamlar, uyanık. Ve bunlar tabii Mısır'ı kendi vatanları olarak öncelikle gördükleri için Mısır, İstanbul'un Mısır üzerindeki son salahiyetlerini de kaldıralım, Mısır'ı daha bağımsız bir devlet yapalım diye uğraşmışlardır. Bunda da muvaffak olmuşlardır. Ancak bu sefer gider Tatarı gelir beteri demişler. Mısır bu sefer Avrupa'nın, özellikle İngiltere'nin siyasi ve iktisadi hegemonyası altına girmiştir. Kaş yapayım derken göz çıkarmışlardır. Veya işte Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştur Mısır. Hıdiv İsmail Paşa, malum Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu, Sultan Abdülaziz zamanında önce çevresini, Sultan Abdülaziz'in çevresini, sonra da bu hükümdarın üzerinde müspet tesir uyandırmış ve ondan önemli imtiyazlar almıştı. İşte bu arada ikiz kardeşi vardı onun, Mustafa Fazıl Paşa. 15 dakika küçük. Onu tahttan düşürmek için, şimdi Osmanlı Devleti'nde taht nizamı nasıl? Ailenin en yaşlısı, erkek üyesi padişah olur. Mısır'da böyle değildi. Mısır'da babadan oğula geçiyordu. İşte İsmail Paşa bunu ayarladı. Sultan Abdülaziz'i razı etti. Sultan Abdülaziz'in niyeti de böyleydi. Bu sefer ne oldu? Mustafa Fazıl Paşa tahttan düştü. Gitti Avrupa'ya, Sultan Abdülaziz aleyhine orada faaliyetlerde bulundu. Jön Türklere para yardımı yaptı. Neyse, sonra gitti Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinde bunu razı etti. Getirdi, buna görev verdi. Ayan Meclisi üyesi falan yaptı. İşte Şuray Devlet üyesi yaptı. O zamanki Danıştay, hatta başkanı yaptı. Fazıl Paşa neyse o muhalefetten vazgeçti. Vazgeçti ne oldu? Kısa bir süre sonra öldü. Hem de abisinden önce öldü. Zaten düzen öyle kalsaydı zaten padişah olamayacaktı. Çünkü ömrü vefa etmedi. Yani Mısır Hidivi olamayacaktı. Boş yere o kadar emek çekti Mustafa Fazıl Paşa. İşte bu İsmail Paşa'nın kardeşi. İsmail Paşa düzeni değiştirdi. Mısır'da kendi babadan oğula kadar devam etti. Bu Hidiv İsmail Paşa'nın torunlarındandır işte bu. Said Halim Paşa, Abbas Hilmi Paşa var. Kral Fuat vardı Mısır'da. Melik Fuat. Oğlu Faruk vardı. 53'te onu ihtilal yaptılar da devirdiler. General Necip. Faruk da kaçtı, sonra yurt dışında öldü. İşte onun kız kardeşiyle de İran Şahı Rıza Pehlevi evliydi. Çocuğu olmuyor diye onu boşadı. Daha doğrusu çocuğu oldu da oğlu olmuyor diye. Şehnaz, Prenses Şehnaz oldu ondan. Feride miydi ismi de neydi, öyle bir şeydi. Feride'ydi zannediyorum. Ondan sonra Süreyya ile evlendi. Bir İranlı paşanın kızı. Ondan da çocuğu olmadı. Gitti Farah Diba'yı aldı. O da İranlı. Bu Faruk'un işte ilk hanımı Faruk'un kız kardeşiydi. Yani Faruk Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu, Mısır Hidivi. Bu İsmail Paşa'nın torunu. Neyse, bizim sözümüz Nubar ve Abraham Paşa. İşte Abraham Paşa İsmail Paşa'nın kapı kedidasıydı. Bu Hidiv İsmail Paşa'nın işlerini takip ederdi. Çok zengin bir paşaydı sevgili dinleyiciler. Boğaz sıtlarında bir Abraham Paşa korusu var. Bilenler bilir. Hala bu Abraham Paşa'nın adını taşıyor işte. Büyükdere'de yalısı vardı bunun. Beyoğlu'ndan da bunun muazzam bir konağı vardı. Bu konağa sonradan Büyük Kulüp adını verdiler. Ve bu konağında Abraham Paşa çok ihtişamlı bir hayat yaşardı. Sultan Abdülhamit Musurus Paşa'dan sonra onu da senatör yapmıştır. Ayan Meclis üyesi yapmıştır. 1908 yılında meşrutiyet ilan edildiği zaman hayatta kalmış 3 ayan üyesi vardı. Onlardan birisi de işte bu Abraham Paşa'ydı. Abraham Paşa 1918 yılında yaklaşık 85 yaşında iken vefat etti. Evet, gelelim Aleko Paşa'ya. Aleko Paşa Bulgar asıllı bir Rum ailesine mensuptu sevgili dinleyiciler. Bu da Viyana elçiliğinde falan bulunmuştu. Mithat Paşa'nın çok himayesine mazhar olmuştu. Şimdi dedik ya, Berlin Kongresi'nde Şarkı Rumeli valiliği kurulmuştu, vilayeti kurulmuştu. Filibe merkez olmak üzere. İşte bu Şarkı Rumeli'nin valiliğine Aleko Paşa getirildi. Avrupalılar ille bir gayrimüslim olsun dedi onun valisi. Neyse bir müddet burada çok büyük bir Türk topluluğu vardı. Bu Filibe'nin merkez olduğu Şarki Rumeli, Rumeli Şarki vilayetinde. Daha sonra malum Bulgaristan burayı işgal etti. Aleko Paşa'nın valiliği de sona erdi. Evet, gelelim 7. gayrimüslim veziri Aleksandr Kara Todori Paşa. Bu da Ali Paşa'nın yanında yetişmişti sevgili dinleyiciler. 1878 yılında meşhur Osmanlı-Rus harbi var, 93 harbi. Onun arkasından imzalanan Berlin muayedesinin yapıldığı Berlin Kongresi'ne gitmişti. Murahhas olarak, delege olarak ve böylece meşhur olmuştu. Bu kongre açılmadan birkaç gün önce de vezirlik rütbesine yükseltilmişti. Yani paşa olmuştu, Kara Todori Paşa olmuştu. Bu kongre tabii Osmanlı Devleti'nin sınırlarını yeniden çiziyordu harp neticesi. Bu Kara Todori Paşa yanında işte o daha önce söylediğimiz Macar asilzadelerinden Mehmet Ali Paşa vardı. Bir de Berlin elçisi Sadullah Bey vardı. Bu Ayaşlı'dır bu zat. Muhtar Paşa'nın zannediyorum oğlu. Ethem Paşa'nın oğlu. Bu meşhur şeyin kayınvalidesidir, kayınpederidir. Münevver Ayaşlı vardı ya, meşhur yazar, geçenlerde vefat etti. Onun kayınpederidir. Viyana ve Berlin elçiliği yaptı. O zaman o da bu Berlin Kongresi murahhaslarındandı. Şimdi tabii neden Kara Todori Paşa başkan? Avrupalıların üzerinde iyi bir müspet tesir yapmak için bu diplomat olarak bunu seçmişler. Mehmet Ali Paşa'nın o Alman asilzadesi askerdi. Diplomatlıkta bir ilgisi yoktu ama ana dili güzel Almanca biliyordu. Ancak işte bu taktik pek müspet tesir yapmadı. Bismarck, Prens Bismarck kongreye hakimdi. Bu Mehmet Ali Paşa'nın Berlin'e gönderilmesinden alındı. Ve Osmanlı heyeti bir Rum, bir dönme ve bir ahmaktan ibaret diye arkadan laf etti. Yani beklenen netice hasıl olmadı. Fakat yine de Berlin Kongresi Ayastefanos'tan çok daha müspet oldu. Epey bir toprak kurtuldu. Sultan Abdülhamit zamanında 1883'ten sonra gayrimüslim askerler ve sivillerden 15 kişi müşirlik veya vezirlik rütbesi almıştı. Böyle olunca padişahın saltanatı boyunca 22 tane gayrimüslim en üst kademeye çıkmış oluyordu. Bunların arasında Bulgaristan Prensi Ferdinand var. Bir de Osmanlı Erkanı Harbiyesi'nde yani Genelkurmay'ın ikinci başkan olan, bir de askeri okullar umum müfettişi olan Alman von der Golch Paşa, Golch Paşa vardı. Bir de Harp Okulu'nda, Harbiye Mektebi'nde piyade muallimi bir Alman Kampfhovener Paşa vardı. Bunlara da paşalık rütbesini vermişti Sultan Abdülhamit, Almanları müttefik olarak kendi yanına çekebilmek için. Evet, gayrimüslimler yine ilk defa Sultan Abdülhamit zamanında Heyet-i Vükelaya, yani Bakanlar Kurulu'na alındı. Bakan olarak, nazır olarak. 1877 yılında Ethem Paşa kabinesi kurulmuştu. Onun Nafıa, yani bugün Bayındırlık deniyor, Nafıa Nazırlığı'na Ohannes Paşa getirilmişti. Daha sonra Tunuslu Hayrettin Paşa bir kabine kurdu. Bu da köle asıllıdır. Hüsrev Paşa'nın kölelerinden idi. Yüksele yüksele sadrazam oldu Osmanlı Devleti'nin müsamahası sayesinde. Ve saraya da dünür oldu. Bunun oğluyla Sultan Reşat'ın, Sultan Abdülhamid'in bacısı evlenmişti. Münire Sultan. İşte bu Tunuslu Hayrettin Paşa'nın kurduğu kabinede de Kara Todori Paşa Hariciye Nazırı'ydı. Sava Paşa da Nafa Nazırlığı yapmıştı. Bu padişah zamanında, Sultan Abdülhamit zamanında hükümdarın menkul gayrimenkul mallarının idaresiyle mükellef olan bir nezaret vardı. Hem de saray adamlarının mali yönden bağlı bulunduğu Hazine-i Hassa Nezareti. Bunun idarecileri de hep Ermenilerdi. Ermeniler bu işte mahirdir malum. Önce efendi, sonra paşa ve vezir olarak bu nezareti Agop Kazasyan Paşa idare etti. Bu da Sultan hükümdarın itimadını kazanmış, gayretli, çalışkan ve işini bilen bir adamdı. 1887 yılında işte bu Kazasyan Kamil Paşa kabinesinde Maliye Nazırı oldu. 1891 yılında attan düşerek ölmüştü. Sultan Abdülhamit üzülmüştü bu adam, çünkü becerikli bir adamdı Kazasyan. Daha sonra Mikail Portakal Paşa var. ve bir de Ohannes Paşalar bu göreve geldi. Bu portakallar şimdi meşhur. Şefi Portakal falan var İstanbul Sosyetesi'nde. Onun dedelerindendir. Sultan Abdülhamit zamanı efendim ricalinden de bunlar. Sevgili dinleyiciler, gayrimüslim paşalardan bahsederiz de Marco Paşa unutulur mu hiç? Derdini Marco Paşa'ya anlat diye meşhur bir tabir var, aramıza girmiş, yerleşmiş. Kimdir acaba bu Marco Paşa? Niçin derdini Marco Paşa'ya anlat demişler? İşte bu Marco Paşa da gayrimüslim paşalardan, Rum asıllı adından da anlaşılacağı gibi İstanbullu. Asıl adı Marco Apostolidis. Doktoruydu efendim, Marco Paşa doktoruydu. Tıbbiye-i Şahane'de okumuştu, mektebi Tıbbiye-i Şahane'de okumuştu. Ve Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı malum tıp mektebinde okumuş. Doktor çıktıktan sonra bu hastalarına çok ilgi gösterirmiş. Onlara nazik davranırmış. Böylece yükselmiş. genç yaşta Tıbbiye-i Şahane Nazırlığı'na getirilmişti. Yani tıp fakültesi dekanlığı şimdiki şeyi olsa. Bu Marco Paşa'nın Hilal-i Ahmer'in teşkilatının ilk kuruluşunda, Kızılay'ın ilk kuruluşunda Kırımlı Aziz Bey ile beraber çok emeği geçmiştir. Marco Paşa 1878'de Ayan Meclisi azası oldu. 1888 yılında İstanbul'da vefat etti. Şimdi bu Marco Paşa'nın hususiyeti şu. Herkese iyi davranır. Onların dertleriyle ilgilenir. Ancak ona derdini anlatanlar uzun bir süre bekler, sonra hiçbir netice alamazlardı. Yani dinler hiçbir şey yapmazdı. Veya belki de elinden bir şey gelmezdi. Ama nazik bir adam olduğu için dinlerdi. İşte millet de ona derdini anlatır ama sonra hayal kırıklığına uğrardı. İşte bu sebeple Marco Paşa böyle oyalama siyasetinin bir sembolü haline gelmiş. Sen git de derdini Marco Paşa'ya anlat derler. Yani senin bu işini ben dinlemem, önemsemem manasına Marco Paşa'nın böyle bir hususiyeti var. Tarihimizde meşhur bir tabire, bir deyime efendim esas teşkil etmiş, mevzu teşkil etmiş bir gayrimüslim paşaydı. Tabipliğiyle meşhur. Bir de eski nazırlardan Nafa nazırlığı yapmış, Nafa komisyonu azalığı yapmış Sava Paşa vardı. Sava Paşa'yı da unutmayalım. Sava Paşa da sevgili dinleyiciler, daha önce de size bir nebze bahsettim. Gayrimüslim olmakla beraber İslam hukukunu, İslam dinini en iyi bilen kimselerden birisiydi. Onun bir kitabı var. İslam hukuk nazariyatına dair bir etüt diye. Yani İslam hukukuyla ilgili bir kitabı var. İki ciltten ibaret. Bu Fransızca yazmış bunu. Fransa'da basılmış Sultan Hamid zamanında. Daha sonra temiz mahkemesi azalarından bir Baha Bey vardı. Baha Arıkan, o bunu Türkçe'ye çevirmiş. Latin harfleriyle de bunu Diyanet İşleri bastırdı 50-55 yıllarında. Bu kitap İslam hukuk nazariyatı hakkında bir etüt kitabı. Çok kıymetli bir kitap. Hakikaten Sava Paşa'nın İslam hukukuna ne derece vukufu olduğunu, İslam hukukunun o dakik ince meselelerinin altından nasıl çıktığını hayretle görmek mümkün. Ve bir gayrimüslimin ne derece İslam hukukuna vakıf olduğunu ve saygıyla, hürmetle İslam hukukundan bahsetmesi, İslam hukukunun güzelliklerini, üstünlüklerini tebarüz ettirmesi, bunları anlatırken hiç taraf tutmaması, Avrupalı müsteşriklerin o adeti vardır, taraf tutarlar. Ama bu taraf tutmadan, gayrimüslim olduğu halde iyiydi, öldürsen de hakkını yeme demişler, o şekilde bir kitap yazmış. Onun için Sava Paşa'nın İslam hukukuna çok büyük bir hizmeti olmuştur. Evet, Reşit ve Ali Paşaların, Tanzimat Devri'nin o meşhur Reşit ve Ali Paşaların öncülük ettiği bir efendim entelektüel Osmanlı sınıfı meydana getirmek politikasının neticesi olarak devlet kapısında Müslümanların yanı başında Hristiyanlar ve Museviler de yıllarca çalışma imkanı buldular sevgili dinleyiciler. Osmanlı Devleti'ni parçalamak, yıkmak isteyen Avrupa devletlerinin bu yolda azınlıkları kullanma politikasına mukabil gayrimüslim paşalardan, gayrimüslim memurlardan bu tuzağa düşmeyen, vazifesini yerine getiren, hizmet şuuru içinde çalışan vatansever olanların sayısı hiç de az değildir. Tamamına yakını bu şuurla çalışmış ve tuzağa düşmemiş. Tuzağa düşenler bu azınlıkların cahil, cühela ayak takımı olmuştur. Malum 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edildi sevgili dinleyiciler. Ertesi sene de Sultan Abdülhamit tahttan indirildi 31 Mart vakası sebebiyle. Bu ikinci meşrutiyetten sonra kurulan hükümetlerde de Rumlara ve Ermenilere daha çok yer verildi. İttihat ve Terakki hükümeti malum ilk kez Türkçülük, milliyetçilik prensiplerini efendim umde edinen, buna alaka gösteren bir akın, bir cereyan olduğu halde Halaççan Efendi, Basari Efendi, Oskan Efendi gibi gayrimüslim nazırlar bunların kabinelerinde bolca bulundu. Mesela 1912'de o Rumeli adını verdiğimiz 500 yıllık Türk topraklarının ölüm kalım mücadelesi yapılırken 4. Kamil Paşa'nın kabinesinde hariciye nazırı Kaprilno Narodumkyan Efendi'ydi. O da Osmanlı devlet adamlarının Müslüman ve gayrimüslim idareciler arasında bir tefrik yapmadıklarının son canlı delilidir. Bu Nurettin Efendi'nin babası vardı, Gabriel Nurettin Efendi. Bu da Hariciye Nazırı'ydı. Bunun da Osmanlı Anlaşmaları diye bir eseri var. Çok kıymetli bir eser. Rekoy diye başlayan, Fransızca ismi hatırıma gelmedi ama böyle 7-8 ciltlik bir kitap. Ta başından sonuna kadar Osmanlı Devleti hangi devletle hangi anlaşmayı yapmış? Hariciye hukuku, devletler hukukunda hangi kanunu çıkartmış? Bunları Nurettin Efendi toplamış, bir araya getirmiş. Eğer bu Nurettin Efendi olmasaydı bunları bizim bir arada topluca bulmamız çok zor olurdu. Bu bakımdan da bu Nurettin Efendi'nin, Gabriel Nurettin Efendi'nin hizmeti olmuş. Oğlu da işte İttihat ve Terakki İdaresi zamanında Hariciye Nazırlığı yapmıştır. Mesela 2. Meşrutiyet'ten sonra Bedros Halakçan Efendi ticaret ve nafa nezareti yapmıştı. Yine mesela Tekirdağ Mebusu Babikyan Efendi vardı. Böyle Ermeni. Midilli Mebusu Panayoti Efendi vardı. İstanbul Mebusu Zührab Efendi vardı. Bu Zührab Efendi aynı zamanda hukuk hocasıdır. Hukuk fakültesinde hocadır ve çok kıymetli hukuk eserleri vardır. Ve bu hukuk eserlerinde de yine Sava Paşa'da olduğu gibi Zührab Efendi'de de İslam hukukuna derin bir vukuf görmekteyiz. Yani hukuki müesseseleri incelerken İslam hukukuna da yer vermiş ve çok ciddi onun tespitleri olmuş. Yine İzmir Mebusu Aristidi Paşa vardı. Bu da daha sonra Osmanlı kabinesinde Sıhhiye Nezareti, Sağlık Bakanlığı'nda bulunmuş. İkinci Meşrutiyet'ten sonra. İşte böyle sevgili dinleyiciler. Kiminin belki hoşuna gitmeyebilir. Milliyetçilik, Türkçülük saygısıyla neden gayrimüslimlere de hizmet vermişler? Kimi bakarsınız İslamcılık açısından bakar. Gayrimüslimler neden böyle görevlere getirilmiş? Ama işte Osmanlı'nın böyle bir problemi, kompleksi olmamıştı sevgili dinleyiciler. Yıllar yılı süper güç olarak bugün Amerika'nın durumunu, rolünü oynadığı için onun hiç kimseden korkusu yoktu. Türk olsun, olmasın, Müslüman olsun, olmasın, herkesten istifade etmiş. O devletin hedeflerini gerçekleştirmesinde herkesten aynı şekilde istifade etmeyi bilmiş. Teba arasında ayrım yapmamış. Herkese şefkatle yaklaşmış. Herkesi kucaklamış. Herkesin hakkını yerine getirmeye çalışmış. Herkesin hukuki statüsüne saygı göstermiş. Gayrimüslim olsun, Müslüman olsun, Türk olsun, olmasın. Herkes kültürünü, hakkını, hukukunu Osmanlı Devleti'nde yerine getirmeye, almaya devam etmiş ve fırsat eşitliği meydana getirmiş. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, herkes istidadı varsa, talihte yardım ederse, kaderde de mukadderse, o kimse yükselip belli bir yere gelebilir, liyakatinden istifade edilebilirdi. İşte Osmanlı Devleti'nin başarısının sırrı belki de bundaydı. Şimdi daha yeni yeni Avrupalılar ve biz geliyoruz insan kaynakları yönetimine. İşte onu o zamanlar fark etmişler, sezmişler ve zamanın şartlarına uygun bir şekilde uygulamışlar.
aşkımsa zor olur. Sen gelmezsen bahar geçer, yaz olur. Vay aman, vay aman, vay aman, vay. Beri gel gönlüme, çağlayanım gel, çağlayanım gel.
Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin burada sonuna geliyoruz. Haftaya sizlerle yeni bir Çınaraltı programında beraber olmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.